Ayrım 40. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 454. Nazım. Bismillah sözcüdeki ilk yazımda alavere dalavere Türk Mehmet Nöbete'yi yazdım. Suriye topraklarını savunmak için Suriyelilerin gitmesi gerektiğini, askerlik çağındaki 500 bin Suriyeli erkek Türkiye'de gezerken Mehmetçiğin Suriye'ye gitmesinin saçmalık olduğunu, illa gönderilecekse Bilal'in gönderilmesi gerektiğini anlattım. Suriyelilere hakaret ettiğim gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulundular. Halbuki nasıl olsa el alemin kerizi biziz, Suriyeliler burada otursun, onların yerine bizim Mehmetler gitsin, savaşsın deseydim alkışlarlardı. Çünkü ABD Savunma Bakanı John Dulles, Kore Savaşı sırasında müttefik güçler en ucuz askeri Türkiye'den temin ediyor, bir Türk askerinin maliyeti 23 sente denk geliyor demişti. Avrupa'dan Asya'ya kadar bütün dünyadaki insan pazarlarına bakmışlardı, tezgahtaki en ucuz fiyat bizim alnımızda yazıyordu. Hatta Nazım Hikmet bu fiyat etiketi üzerine 23 sentlik asker şiirini yazmıştı. Mr. Dallas, sizden saklamak olmaz. Hayat pahalı biraz bizim memlekette. Mesela 200 gram et alabilirsiniz koyun eti. Ankara'da 23 sente. Yahut 2 kilo kuru soğan. Yahut 1 kilodan biraz fazla mercimek. 50 santim kefen bezi yahut. Yahut da bir aylığına 20 yaşlarında bir tane insan. Bilahare renkli devrim sponsoru George Soros 2002'de Sabancı Üniversitesi'ndeki konferansında Türkiye'nin en iyi ihracat ürünü ordusudur dedi. Hemen ihracata başladık tabii. Amerikan, Alman, İngiliz, Fransız, Hollanda askerleri peyderpey çekildi. Onların yerine biz Afganistan'a gittik. Hiç unutmam, meşhur 1 Mart tezkeresi döneminde Hürriyet'te şu haber çıkmıştı. Amerikan ordusu Afganistan'daki 1000 askeri için ayda 28 milyon dolar harcıyor. 1000 Türk askeri için 4,5 milyon dolar harcanıyor. Türkiye aynı görevi 6 kat ucuza yapıyor. Türkiye'nin Irak'a 10 bin asker göndermesi ABD için her ay 240 milyon dolar tasarruf demek. Bilahare 2009 senesinde ABD eski başkanı Reagan'ın hatıralarını anlattığı Reagan Günceleri isimli kitabı piyasaya çıktı. Kitabın bizimle alakalı bölümünde Turgut Özal'la şahane şekilde anlaştıklarını belirtiyor. Türkiye güvenliğimizin bir parçası. Bir Türk askeri yılda 6 bin dolara mal oluyor. Eğer onu bir Amerikan askeriyle değiştirmeye mecbur kalırsak maliyet 90 bin dolara çıkıyor diyordu. Johnny'nin günlüğü 246 dolarken Mehmet'in günlüğü 16 dolardı. Canımızın fiyatı 23 sentten 16 dolara çıkmıştı ama 6 kat ucuza öldüğümüzü zannederken meğer 15 kat ucuza ölüyorduk. Fiyatımız artıyor, değerimiz ucuzluyordu. Sürümden kazanıyorlardı. Ve Obama, IŞİD'e karşı asla kara birliği göndermeyeceğini, Amerikalı askerlerin Suriye'ye ayak basmayacağını açıklarken, dün El Cezire televizyonuna konuşan Ahmet Davutoğlu, Mehmetlerin nerelere sürüleceğini açık açık izah etti. Halep'le Türkiye sınırları arasında, İdlib'in Laskiye'nin kuzeyinde, Haseke'de, Cerablus bölgesinde, Ayn el Arab'da, bütün bu kuşakta derinliği değişebilir. Dolayısıyla hakkımdaki suç duyurusuna dair savcılığa vereceğim savunmayı şimdiden buraya yazayım. Mr. Dallas, sizden saklamak olmaz. Hayat pahalı biraz bizim memlekette. Mesela 200 gram et alabilirsiniz koyun eti. Ankara'da 23 sente yahut 2 kilo kuru soğan yahut 1 kilodan fazla mercimek 50 santim kefen bezi yahut da bir aylığına 20 yaşlarında bir tane insan. Nazım Hikmet Ran 1902'de Selanik'te doğdu. Moskova'da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde iktisat okudu. İlk şiiri Feryad-ı Vatan'ı 12 yaşında yazdı. Şiirleri 50'den fazla dile çevrildi. Yaşamı boyunca yazdıkları nedeniyle 11 ayrı davada yargılandı, 12 sene hapis yattı. Sovyetler Birliği'ne yerleşti, 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Büyük dedesi Mustafa Celaleddin Paşa'nın, Konstantin Borzeki, memleketi Polonya'nın vatandaşlığına geçti, Borzeki soyadını aldı. 1963'te öldü, Moskova'da toprağa verildi. 2009'da, ölümünden 46 sene sonra, yeniden Türk vatandaşlığına kabul edildi. Emin. Demokrasinin iki çeşidi vardır. Biri zor ve gerçek olanı, öbürü kolayı, oyun olanı. Topraksızı topraklandırmadan, işçiyi sağlama almadan, halkı esaslı eğitmeden olmaz. Birincisi köklü değişim ister. Zordur ama gerçek demokrasidir. İkincisi sandık demokrasisidir. Okuma yazma bilsin bilmesin, toprağa işi olsun olmasın, demagojiyle serseme çevrilen halk elindeki kağıdı sandığa atar. Böylece kendi kendini yönetmiş sayılır. Bu oyundur, kolaydır. Amerika bu demokrasiyi yayıyor. Biz de demokrasinin kolayını seçtik. Çok şeyler göreceğiz daha. Kime ait bu sözler? Altı ok amblemini 1933'te grafik olarak çizen eğitim bilimci, köy enstitülerinin mimarı, uygulayıcısı İsmail Hakkı Tonguç'a ait. Ne zaman söyledi bu sözleri? Köy enstitüleri karşı devrimciler tarafından kapatıldığında söyledi. Peki şu sözler kime ait? Müslümanlar, 10 Kasım Kurtuluş Bayramınız kutlu olsun. Ankara Balgat SGK Camisi'nin imamına ait. Facebook sayfasına Atatürk'ün fotoğrafını koymuş, Müslümanlar 10 Kasım Kurtuluş Bayramınız kutlu olsun yazmış. Ayrıca Emin Çölaşan'ın fotoğrafını koymuş, onun altına da Bizans artığı orospu çocuğu yazmış. Diyanetten maaş alan bu imamın görüşlerini okuyunca, İsmail Hakkı Tonguç'un ne kadar ileri görüşlü olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü Atatürk'ün vefat ettiği günü bayram olarak kutlayabilmek için Emin Çölaşan gibi yurtsevere Bizans artığı orospu çocuğu diyebilmek için sadece yobaz olmak yetmez. Özel eğitim gerekir. Köy enstitülerini kapatıp onların yerine imam hatipleri monte etmenin kaçınılmaz neticesidir bu. Atatürkçü, yurtsever, aydın din adamlarımızı elbette tenzih ediyorum. Eminim onlar da bana katılacaktır. Emperyalizmin maşası, karşı devrimin uşağı, silahsız işgalin borazanı, siyasal dinciliğin arka bahçesi haline getirilmeye çalışılan imam hatiplerin mutlaka ve mutlaka yeniden ele alınması gerekiyor. Yürek yarası bir örnek vereyim size. İzmir Şirinyer'de Kızılçullu'da Amerikan Koleji vardı. T1891'de kurulmuştu. Tam adı American Collegiate Institute for Boys'du. Adnan Menderes bu okuldan mezun olmuştu. Cumhuriyet ilan edilince bu okul ve arazisi bizzat Mustafa Kemal'in emriyle Amerikalılardan alındı, el konulmadı, 52 bin lira ödendi, tapusu satın alındı. Köy enstitüsü haline getirildi. Adnan Menderes iktidara gelince ilk iş köy enstitülerini kapattı, imam hatipleri açtı. Kızılçullu köy enstitüsü binasını ne yaptı biliyor musunuz? Amerikalılara geri verdi, NATO karargahı yaptı. Hani CHP ne yapmalı filan diye soruyorsunuz ya, açıkça, mertçe, kıvırmadan buradan başlamalı. Demokrasinin kolay olanını değil, zor olanını seçmeli. Emin Çölaşan 1942'de Ankara'da doğdu. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Gazeteciliğe 1977'de Milliyet'te başladı. Köşe yazarlığına 1989'da Hürriyet'te başladı. Önce insanım, sonra gazeteci, Turgut Nereden Koşuyor, Kovulduk Ey Halkım, Unutma Bizi gibi çok satan kitaplar yazdı. AKP döneminde işini kaybeden, en çok mahkemeye verilen gazeteciler arasındaydı. 2016 itibariyle Sözcü'de yazıyordu. Jose. Uruguay eski Cumhurbaşkanı Jose Mujica bir haftadır Türkiye'de, İzmir'i, Eskişehir'i, İstanbul'u geziyor. Okumuşsunuzdur mutlaka. Junta dönemlerinde 14 sene hapis yattı. 6 defa vuruldu, 2 defa hapisten kaçtı. Cumhurbaşkanlığı sarayında oturmuyordu. Evi yok, eşine ait köy evinde oturuyordu. Suyu kuyudan çekiyordu. Maaşının %90'ını yoksullara bağışlıyordu. Makam uçağı kullanmıyordu. 87 model Vosvos'u var, ona biniyordu. Şoförünü milletvekili yapmadı, zaten şoförü yoktu. Koruması yoktu. Banka hesabı yok, kredi kartı yok, emekli oldu, gezmeye geldi. Gazetelerimiz şu başlıkları attı: Saraysız Başkan, En Yoksul Cumhurbaşkanı, Çağdaş Robin Hood, Uçaklı Değil Vosvoslu Lider. Bizim gibi tırışkadan ülkelerde zenginlik denilen kavram kişisel servetten ibaret sanıldığı için, sosyal demokrasi denilen kavram yoksullara bağış yapmaktan ibaret sanıldığı için hep bu tür vurgular yapıldı: saraysız, parasız, vosvoslu filan. İşin şu tarafıyla kimse ilgilenmedi. Jose Mujica hapis yattığı için, sarayı olmadığı için, vosvosa bindiği için mi cumhurbaşkanı seçildi? Gazetecilerle buluştu, üniversitelilerle buluştu, siyasetçilerle buluştu. Hiç kimse merak edip şu soruyu sormadı: sizi neden seçtiler? Banka hesabı olmadığı için mi? Suyu kuyudan çektiği için mi? Gerilla olduğu için mi? Neden? Çünkü kardeşim, cumhurbaşkanı seçilmeden önce Tarım ve Hayvancılık Bakanıydı. Akılcı politikalarıyla 5 sene gibi kısa bir sürede Uruguay topraklarının %90'ını tarım yapılabilir hale getirdi. Ülkesini buğday, pirinç, mısır, arpa, yulaf deposu haline getirdi. Canlı hayvan varlığını, sığır, koyun, domuz, kümes toplam 45 milyona çıkardı. Ülkesindeki canlı hayvan nüfusunu, ülkesindeki insan nüfusunun 13 katına çıkardı. Süt ürünleri sektörünü 5 katına büyüttü. Topraktan elde edilen kazancı denize döktü. Balıkçılık patladı, 3 katına çıkardı. Tarım ve hayvancılık sayesinde işsizliği azalttı. Kişi başına düşen geliri arttırdı. Maaşları yükseltti. Köyden kente göçü durdurdu. Hırsızlık yapmaması, paraya tamah etmemesi, sarayda oturmaması, vosvosa binmesi, hayat felsefesi, elbette örnek alınması gereken, darısı başımıza dedirten bir davranış biçimidir. Ama ülkenin başına getirilmesinin sebebi bu değildi, tarımdı. Kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyken, AKP sayesinde saman ithal eden Türkiye iyi okusun diye yazıyorum. Nüfusumuz 80 milyon, 14 milyon ineğimiz var. Uruguay'ın nüfusu 3,5 milyon, 16 milyon ineği var. Bu yüzden Uruguay'dan inek ithal ediyoruz. Bu yüzden dünya siyaset tarihinde Tarım Bakanlığından Cumhurbaşkanlığına yükselen ilk ve tek kişidir Jose Mujica. Ve işte bu yüzden 3 çocuk değildir marifet, 3 inek yapmaktır maharet. Jose Mujica, CHP'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Jose Mujica, köylü milletin efendisidir vizyonunun vücut bulmuş haliydi. Atatürk'ün başlattığı tarım hamlesi, karşı devrimciler tarafından sekteye uğratılmasaydı, Anadolu'nun bereketli topraklarında neler yapılabilirdi? Bunun kanıtıydı. Kuddusi. Zart diye tutukladılar, ciğerlerinden hastaydı, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, gayet iyisin denildi, cezaevine geri gönderildi, durumu kötüleşti, bunun psikolojisi bozuk denildi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi, iyi mi? Psikiyatrik muayene neticesinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Cezaevine geri gönderildi, komaya girdi. Yedikule Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Turp gibisin denildi, cezaevine geri gönderildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Oradan Haseki Hastanesi'ne havale edildi. Maşallahın var denildi. Cezaevine geri gönderildi. Şuuru kapandı. Tekrar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aslanlar gibisin denildi, cezaevine geri gönderildi. Bitkisel hayata girdi, o haldeyken Tekirdağ cezaevine sevk edildi, canlı cenazeydi, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, oradan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi, nihayet lütfedip teşhis konuldu, tüh be kansermiş denildi. Ne akciğer kalmıştı, ne kemik, ne beyin. Ölüm döşeğinde tahliye ettiler. 4 gün geçmedi, son nefesini verdi. Kuddusi ok kırdı. Ergenekon terör örgütünün kasası diye tutukladılar. Yandaş medyada zengin iş adamı diye tanıttılar. Tedavi imkanı vermediler. Hastane hastane süründürdüler. Alay eder gibi sağlıklı raporları verdiler. Ailesi çırpındı, yalvardı. Yok kardeşim, ölene kadar bırakmadılar. Cenazesini kapının önüne koydular. Musalla taşındayken hala sanıktı. Henüz iddianame yazılmadığı için hangi delillerle suçlandığını bilmiyordu. Kasa diye tutuklanmıştı, 5 kuruşu yoktu. Cenaze aracının parasını bile haberi takip eden gazeteciler ödedi. Eşine tarifsiz acı ve 19 bin lira vergi borcu bıraktı. Gel zaman git zaman, Kuddusi Okkır için kılını kıpırdatmayan asrın liderimiz, makam yetkisini kullanarak tedavi olsun diye hasta bir mahkumu affetti. Dolandırıcılıktan 20 sene hüküm giyen hasta mahkum tahliye edildi. Hapisteyken tedavi olamıyordum, ilaçlarımı alamıyordum. Allah Cumhurbaşkanımızın tuttuğunu altın etsin, ölümcül hastayım, durumum fena, dolandırdığım insanlar haklarını helal etsin dedi. Bu haberi okuyan herkesin gözleri buğulandı, yüreği insan sevgisiyle dolu, vicdan sahibi asrın liderimize duacı olundu. Ve dün, asrın liderimiz tarafından affedilen, helallik isteyen dolandırıcı, jandarmanın fuhuş operasyonunda yakalandı. Fuhuşa aracılık etmek, yer temin etmek suçundan enselenen bu arkadaşla birlikte 2 kadın, 1 travesti, 9 müşteri gözaltına alındı. İnsanın böylesine merhametli, şefkatli, yaratılanı yaradandan ötürü seven, adaletli bir asrın liderinin olması hakikaten çok şahane bir duygu. Allah memlekete nice hayırlı aflar nasip etsin inşallah, amin. Kuddusi Okkır 1948'de Yalova'da doğdu, 2008'de göz göre göre öldürüldü, Yalova'da toprağa verildi. Hayatını kaybedene kadar bir avuç yurtsever haricinde hiç kimse sesini bile çıkarmadı. Bu kitabın yayımlandığı 2016 itibariyle tazminat talep eden eşinin hukuk mücadelesi sürüyordu. İnsan hayatını harcarken gayet bonkör olanlar, insan hayatına karşılık bedel ödeme konusunda pek cimriydiler. Abdülaziz. Asrın liderimiz Sultan Abdülaziz'in altın varaklı padişah koltuğuna oturdu. ecdadımızın eserlerine, tarihimize sahip çıkıyoruz denildi. Sultan Abdülaziz, o altın varaklı koltuğa oturulan Mabeyn Köşkü'nü Agop ve Sarkis Balyan kardeşlere yaptırdı. Asrın liderimiz, affedersin çok daha çirkin şeyler, Ermeni diyen bile oldu dedi. Sultan Abdülaziz piyano çalardı, vals besteledi, operaya meraklıydı, Londra'da, Viyana'da, Paris'te, kraliyet galalarında ağırlandı, izlesinler öğrensinler diye şehzadelerini de götürürdü, Wagner'in opera binasına maddi yardımda bulundu, Beyoğlu'ndaki Naum Tiyatrosu'na giderdi, sanatçılara ihsanlarda bulunurdu. Asrın liderimizin kendi adına Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası var, ona bile gitmiyor. Sultan Abdülaziz ressamdı, kendi heykelini yaptıran ilk ve tek padişahtı. Asrın liderimize göre heykel dediğin ucubedir. Sultan Abdülaziz döneminde donanma, dünyanın en büyük dördüncü donanması haline geldi. Asrın liderimiz döneminde donanma, İftira ile hapse atıldı. Savaş gemilerimizi kullanacak komutan kalmadı. Sultan Abdülaziz tersaneler yaptırdı. Asrın liderimiz limanları sattı. Sultan Abdülaziz döneminde sahillerimize deniz fenerleri inşa edildi. Asrın liderimiz döneminde keriz feneri inşa edildi. Sultan Abdülaziz Mısır valilerine hıdiv ünvanı verdi. Asrın liderimiz Mısır'da istenmeyen adam ilan edildi. Kahire elçimiz kovuldu. Sultan Abdülaziz döneminde Sultan Abdülaziz'in himayesinde Süveyş kanalı açıldı. Görkemli törene Fransa İmparatoriçesi, Avusturya İmparatoru, Prusya Veliahtı, Galler Prensi, Hollanda Prensesi katıldı. Asrın liderimiz döneminde yeni Süveyş kanalı açıldı. Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Yunanistan Başbakanı'na, Ürdün Kralı'ndan Dubai Emirine kadar herkes davet edildi. Dünyada bir tek asrın liderimiz çağrılmadı. Sultan Abdülaziz döneminde eyaletler ortadan kaldırıldı. Vilayet nizamnamesi ile il özel idareleri kuruldu. Asrın liderimiz döneminde il özel idareleri lağvedildi. Eyaletlere kapı aralayan bütün şehir yasası çıkarıldı. Sultan Abdülaziz döneminde kadılık sisteminin denetim altına alınması için Yargıtay'ın temeli atıldı. Divan-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu. Danıştay'ın temeli atıldı. Şura-i Devlet kuruldu. Asrın liderimiz ise mahkemenin söz söyleme hakkı yoktur. Söz söyleme hakkı din ulemasınındır diyor. Sultan Abdülaziz döneminde batılı tarzda eğitimin benimsenmesi için Galatasaray Lisesi'nin kökeni Mektebi Sultani açıldı. Asrın liderimiz döneminde liseler imamlaştırılıyor, Araplaştırılıyor. Sultan Abdülaziz maden mektebi açtı. Asrın liderimize göre mektebe filan gerek yok, fıtrat yeterli. Sultan Abdülaziz döneminde yetim çocuklar için Darüşşafaka açıldı. Asrın liderimiz döneminde tüyü bitmemiş yetim hakkı yeniyor. Sultan Abdülaziz döneminde Bank-ı Osmani-i Şahane açıldı. Asrın liderimiz döneminde bu banka İspanyollara satıldı. Sultan Abdülaziz döneminde çiftçiyi desteklemek için emniyet sandığı kuruldu. Asrın liderimiz döneminde çiftçi anasını da alıp gidiyor, saman ithal ediyoruz. Sultan Abdülaziz her ne yaptıysa, asrın liderimiz hepsini bozdu kardeşim. Sadece altın varaklı padişah koltuğuna sahip çıktı. Ecdada saygı diye buna derim ben. Abdülaziz 1830'da doğdu, 31 yaşında tahta geçti. Osmanlı'nın 32. padişahıydı. 15 sene hüküm sürdü. 1876'da iki bileği kesilmiş halde bulundu. İntihar mı etti, öldürüldü mü tartışmalıdır. Babasının yanına Sultan Mahmut Türbesi'ne defnedildi. Yılmaz. Hafta sonu Avrupa'daydım. Bizim asrın lideri altın varaklı tahtında otururken nehirde tekne turu yapıyordum. Güzergah boyunca çimlere yayılmış kızlı erkekli gençler kitap okuyor, gitar çalıyor, sıcacık gülümsemeleri her şeyi anlatıyor, mutlular. Ayaklarını suya sarkıtmışlar, önlerinden gondollar geçiyor. Senfoni orkestrası konserine gittim, yer bulabilmek için torpil yaptırdım. Çünkü bu şehirdeki opera, bale, klasik müzik, tiyatro biletleri yok satıyor, gişeye çıktığı an tükeniyor. Balmumu Heykel Müzesi gezdim, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Canlı Tarih Müzesi, Kent Belleği Müzesi gezdim. Ayaklarım yoruldu, ruhum dinlendi. Trafiğe kapalı, kaldırımsız sokaklarında yürüyorum. Başımı nereye çevirsem heykel. Etraf yemyeşil, elinde fotoğraf makinesiyle dolaş, ağaçsız tek kare çekemezsin. Milyon metrekareye ulaşmış büyüklükte parklar var. Masal şatosuna girdim, çocukluğuma gittim. Planetaryuma girdim. Uzay aracıyla Samanyolu'nda seyahat ettim. Buradaki mimari restorasyonlara, estetik dönüşümlere bakınca üzülerek görüyorsun ki bizim şehirlerde yapılan kentsel dönüşüm vazoya çiçek yerine takunya koymak gibi bir şey. Hemşehrileri uygar, yere tükürmüyorlar, öküz gibi omzuna çarpmıyorlar. Bana göre gelişmişliğin en önemli kriteridir. Gece yarısı saat 2'de kadınlar tek başına dolaşabiliyor. İrlanda barında Türk şarabı içtim. Covent Garden'da su muhallebisi yedim. Pasaportsuz gidilebiliyor. Çünkü insana insan olduğunu hatırlatan şehir. Eskişehir'deydim. Mustafa Kemal aydınlanmasının, nutuğun vücut bulmuş hali, Profesör Yılmaz Büyükerşen mucizesi. Aslına bakarsanız nefes almak için senede 2-3 kere geliyorum. Bu defa 20 kişilik arkadaş grubumla geldim. Biz oradayken İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Tekirdağ'dan gelen gruplarla karşılaştık. Yerli turist yağıyor. Denizi yok ama plajı, adaları var bu şehrin. Yelken kursu veriliyor, kano şampiyonası düzenleniyor, belediye atölyesinde üretiliyor, nehir teknesi ihraç ediliyor. Engelli yurttaşlar hiç kimseden yardım almadan tek başına dolaşabiliyor, sosyal hayata katılabiliyor. Kent konseyinde gönüllü demokrasinin, sivil toplumun mükemmel örnekleri sergileniyor. Siz hiç bilim kuyruğu gördünüz mü? Bu şehirde var. Planetaryuma girmek için, bilim deney merkezine girmek için kapısında kuyruk oluyor. Balmumu Heykel Müzesi'ni, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'ni, Ete Arkeoloji Müzesi'ni her sene ziyaret eden insan sayısı Eskişehir'in nüfusundan fazla. Masal Şatosu'nu sadece 18 ayda 1 milyon 250 bin kişi gezdi. Efes Antik Kenti'ni senede 1,5 milyon kişinin, Kapadokya'yı 1 milyon kişinin, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni sadece 250 bin kişinin gezdiğini düşünürseniz, Eskişehir mucizesinin nasıl bir çekim alanı yarattığını daha iyi hesap edebilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 62 kişilik kadrosuyla 15 senedir haftada 2 gün konser veriyor. Bu sezon açılışı İdil Biret'le yapıldı. Merdiven boşluklarında bile yer yoktu. Sunakan, Gülsin Onay, Fazıl Say geliyor. Şefler Rengim Gökmen, Gürer Aykal geliyor. Ben mesela Arda Aktar'a denk gelme şansını yakaladım. Varlığından onur duyduğumuz solistler geliyor. Genco Erkal, Haldun Dormen, Rutkay Aziz, Arsen Gürzap oyun sahneliyor. Yer darlığından sayamadıklarım affetsin. Devlet Opera ve Balesi'nin en iyi performansları geliyor. Tıpkı medeni Avrupa şehirlerinde olduğu gibi tramvayın opera hattı var. Toplu taşıma aracı operaya gidiyor. Şehirde 7 salon var. Toplam 4000 kişilik seyirci kapasitesi var. Bir gecede 3-4 etkinlik oluyor. Bir salonda opera varken bir başka salonda tiyatro oluyor. Hepsi hınca hınç dolu oluyor. Heykel çalıştayı, seramik çalıştayı, cam sempozyumu, uluslararası tiyatro festivali düzenleniyor. İşim güya yazarlık ama Anadolu Bozkırı'nda yaşanan devrimi tam olarak ifade edemediğimi, kelimelerin yeterli olmadığını hissediyorum. Bu şehrin çocukları 15 senedir Beethoven'la, Bach'la, Mahler'le büyüyor, opera seyrediyor, bale seyrediyor. Bu şehrin çocukları henüz 8 yaşındayken Fazıl Say dinliyor, Genco Erkal'la tanışıyor. Resim, heykel, bu şehrin çocuklarının doğal hayatının parçası. Tarih şuuruyla büyüyorlar. Ağaçla büyüyorlar, hayvan sevgisiyle büyüyorlar. Akılla, bilimle, kültürle, sanatla, zihinlerine duvar örmeden, çocukluklarını, gençliklerini yaşayarak özgürce büyüyorlar. Bu şehrin çocukları, Atatürk aydınlanmasının ne anlama geldiğini uygulamalı olarak yaşayarak görüyor. Profesör Yılmaz Büyükerşen gibi vizyoner, yurtsever yönetirse, toplumun nereden nereye sıçrayabileceğini yaşayarak görüyor. Aynı zamanda örgütlü cehalet yönetirse, toplumun başına neler gelebildiğini de yaşayarak görüyor. Mesleki kariyerimi ortaya koyarak iddia ediyorum, Eskişehir'de bugüne değil, yarına şahit oluyoruz. En geç önümüzdeki 10-15 sene içinde Türkiye'nin geleceğine damga vuracak insanlar bu donanımlı çocukların arasından Eskişehir'den çıkacak. Yazın bir kenara. Sanatta, bilimde, sanayide, siyasette hayatımıza yön verecek insanlar bu çocukların arasından yetişecek. Yılmaz Büyükerşen 1937'de Eskişehir'de doğdu. Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi, profesör oldu. Anadolu Üniversitesi rektörü oldu. 1999'da DSP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2004-2009, 2014'te tekrar seçildi. 2011'de CHP'ye geçti. Çağdaş Halk Evleri ve Köy Enstitüleri modelini Eskişehir'de hayata geçirdi. CHP kulislerini yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki, 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı Yılmaz Büyükerşen olacaktı. CHP milletvekillerine, il başkanlarına, belediye başkanlarına adayımız kim olsun diye soruldu. En çok Yılmaz Büyükerşen ismi çıktı. Hatta genel başkan yardımcılarından ikisi bizzat Yılmaz Büyükerşen'i telefonla arayarak adaylığının kesinleştiğini söyledi. Seçime günler kala CHP'nin tüm belediye başkanları Eskişehir'de buluştu. Bütün medya davet edildi, kulakları fısıldandı. Eskişehir'de canlı yayında bizzat Kılıçdaroğlu tarafından Büyükerşen'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanacaktı. Herkes buluştu, canlı yayın başladı, nefesler tutuldu. Ve bitti. Aday maday açıklanmadı. En başta CHP'liler, medya şaşkındı. Ne oluyor demeye kalmadı. Ertesi gün Kılıçdaroğlu çıktı. Adayımız Ekmelettin İhsanoğlu dedi. Ne oldu da Ekmelettin İhsanoğlu oldu? Bu sorunun cevabı, bu kitabın piyasaya çıktığı 2016 itibarıyla hala muammaydı. Tek gerçek vardı. Büyükerşen Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Kazanma ihtimali vardı. En azından Tayyip Erdoğan'ın birinci turda kazanması imkansızdı. Türk siyaseti başka türlü akacaktı. 40. ayrımın sonu. Sayfa 467.